Ayrım 35.
Ali her zamanki tez canlılığıyla, "Can," diyor, "ya bu bizim entel can değil mi?" Zeynep de çoktan teşhis etmiş olmalı ki yanıt vermek yerine haberden bir bölüm okuyor. Töp değerli öğretmen Emir Türkgil'de eşi Elizabeth Türkgil, oğulları Can'ın gözleri önünde öldürüldü. Olayın tek görgü tanığı olan küçük Can, katillerin 3 kişi olduğunu söyledi. Zanların robot resminin çizilmesinde polise yardımcı olan çocuk, katillerden birinin bileğinde bir çilek lekesinin bulunduğunu belirtti. "Selim'in bileğindeki leke," diye heyecanla mırıldanıyor Ali. "Hani dövme mi, doğum lekesi mi?" diye tartışmıştık. "Evet, adli tıpçılara sormuştum, doğum lekesi demişlerdi," diye açıklıyor Zeynep. "Vay be," diye söyleniyor Ali. "Can'ın anne babasının katili Selim'miş ha. Sabık müdürümüz Cengiz'le Mehmet de unutma," diye ekliyorum. "Ölüm makinesiymiş adamlar ya," diyor Ali. "Mor Gabriel Manastırı'ndaki 6 kişiye gelinceye kadar kim bilir kaç kişinin canına kıymıştır bunlar. Bize müdürlük eden adama bakın," diyerek Ali'nin şaşkınlığına katılıyor Zeynep. Son derece ciddi ve üzgün. Yanıtını tam olarak öğrenemediği soruyu yineliyor. "Bu adamlar teşkilata nasıl sızabiliyor?" "Soruyu benim yanıtlamam lazım. Yanıtını da biliyorum üstelik. Ama açıklamamın hiçbir yararı olacağını sanmıyorum. O yüzden elimizdeki davaya dönüyorum. Ne yazık ki kolayca sızabiliyorlar Zeynep'ciğim. O günün geleceğinden çok da emin olmamama rağmen belki bir gün diyorum. Bir gün bu adamlardan tümüyle kurtulacağız. Ama anlaşılıyor ki şimdi başka biri uğraşmış onlarla. Bu defa çetin cevize çatmışlar." Ali'nin gözlerinin içine bakıyorum. Hepimizin küçümsediği entel biri olan defterini dürmüş hepsinin. Hem de bizi bile kandırarak. Şimdi bakışlarım Zeynep'in yüzünde. Bizimle oynayarak, hepimizi masum olduğuna inandırarak. Evet, sonunda katilimizi bulduk galiba. Adamımız Can gibi gözüküyor. Ben zaten başından beri ondan şüpheleniyordum demesini bekliyorum Ali'nin. Hayır, öyle söylemiyor. Sanki Can'a hayranlık duyar gibi mırıldanıyor. Takdir etmek lazım. İyi gizledi kendini oğlan. Şansı yardım etti demek geliyor içimden. Eğer Cengiz aptallık yapıp Malik'e saldırmasaydı... Zeynep'in dalgın sesi dağıtıyor düşüncelerimi. Can gibi kültürlü bir adamın intikam almak istemesini hiç anlayamıyorum. Kan davası bu. Eğer ailesinin katillerini bulduysa neden adalete başvurmadı? Neden hayatını mahvediyor? Hem de önünde parlak bir gelecek varken. "Onu bunu bilmem," diyor Ali adeta neşeli bir tavırla. Demek ki katil cinayet işlediği yere geri döner lafı doğruymuş. Selim'in evine ilk gelen Can'dı. Hatta ben de salak gibi katiller suç işledikleri yere geri dönerler diyerek güya onu korkutmaya çalışmıştım. Meğerse herif bizimle oynuyormuş. Artık bu muhabbete son vermenin zamanı geldi. Hadi çocuklar, olay üzerine konuşmaya sonra devam ederiz. Şimdi yapılacak işler var. Ali'cim, sen hemen şu hastanede koruma görevini yapan polisleri ara. Müşahede süresi biter bitmez Can'ı merkeze getirsinler. Sonra da şu Mehmet'in evine git, komşulara Can'ın eşgalini sor. Bakalım binaya hiç gelmiş mi? Eve kolayca girdiğine göre Can'la Mehmet tanışıyor olabilir. Zeynep'ciğim, biz de savcılıktan izin çıkaralım, Can'ın evinde bir arama yapalım. Hiç sanmıyorum ama belki ihmalkarlığına gelip bir kanıt, bir belge, kurbanlarından aldığı bir eşya, ne bileyim, işimize yarayacak bir şeyler bırakmıştır ortalıkta. Ama öğleden sonra Can'ın evine gidince yanılmadığımı anlıyorum. Bir tek ipucu bile bulamıyoruz. Haç kabzalı bıçakları yaptığı demirler atölyede gözümüzün önünde duruyor. Demirleri haça çevirecek çelik makaslar, E'ler, kaynak makinesi, bütün düzenek burada. Ama Can'ın o bıçakları yaptığını kanıtlayan ne bir parça bulabiliyoruz, ne çizilmiş bir model. Böylesine belirsiz delillerle Can'ı katil diye suçlamak çok zor. Hadi suçladık diyelim, cinayetleri işlediğini kanıtlamak imkansız. Onu gözaltına alsak da savcılık hemen serbest bırakır. Yine de gözaltına alacağız tabii. Bakışından, duruşundan, sesinin tonundan eksik kalan parçaları tamamlamaya çalışacağız. Ona cinayetleri soracağız, bir itiraf almak için uğraşacağız. bir işe yarayacak mı bilmiyorum ama uzun uzun konuşacağız onunla. Ali bizden önce gelmiş merkeze. O daha şanslıymış. Mehmet Uncu'nun yandaki komşusu Sıdıka teyze tarif üzerine çıkarmış canın eşgalini. Zaten ismini de biliyormuş. Yusuf'la birlikte gelirlermiş Mehmet'in ziyaretine. Bu da garip. Can niye bile bile kendini deşifre etmiş ki? Mükemmele yakın iki cinayet işleyen biri bu aptallığı niye yapsın? Niyesi önemli değil. Önemli olan bu bilginin elimizde olması. Çünkü Can böyle birini tanımadığını söylemişti. Ailesinin ölümüyle ilgili gerçeği gizlemesini saymazsak belki ifadesindeki tek çelişki bu. Doğal olarak bu çelişkinin üzerinde çalışacağız. Rakibinin en zayıf bölgesine ardı ardına ağır yumrukları indirmeye çabalayan boksörler gibi. 37. Ne yazık ki bizde adalet kolay gerçekleşmiyor. Sorgu odası alacakaranlık. Can uzun masanın ucuna oturmuş. Ben sol yanındaki iskemledeyim. Ali ayakta. Can'ın tam arkasında dikiliyor. Tepedeki lamba sadece Can'ın başını aydınlatıyor. Sarı saçları ışıkta altın gibi parıldıyor. Yüzündeki şişler, yara izleri gölgede daha belirgin görünüyor. Tek gözü hala kapalı. Açık gözü kaygıyla bakıyor. Gerçekten de kaygılı mı? Yoksa muhteşem oyununun yeni bir perdesine mi başlıyor? Bunu kestirmek zor. Aslında yaralı yüzü, bitkin bedeni, endişeli tavırlarıyla iki kişiyi ustalıkla öldürmüş bir katilden çok zavallı, çaresiz bir kurbanı andırıyor. Ama öyle olmadığının farkındayız. Çelişkili bir durum, elimizde doğru dürüst bir kanıt bulunmamasına rağmen onun Selim'le Mehmet'i öldürdüğünü biliyoruz. Bilmek ne işe yararsa. Zeynep sorgu odasının dışında aramızda bir ayna var. Biz onu göremiyoruz ama o rahatlıkla sorguyu izleyebiliyor. Kaçırdığımız bir ayrıntı olursa sonra birlikte değerlendireceğiz. Sorgu odasına girdiğimizden beri ne Ali ne de ben hiç konuşmadık. Can'ı suskun kalarak suçluyoruz. Çok dayanamıyor. Nereye oluyor başkomiserim diye soruyor sabırsızca. Benim burada ne işim var? Sen söyleyeceksin Can. Burada ne işim var? Bilmem, hastanedeki polisler getirdiler. Eve gitmek istediğimi söyledim. Başkomiser Nevzat seninle görüşmek istiyor dediler. Ali arkadan eğilerek çenesini Can'ın sağ omzuna koyuyor. Seni emniyete almaya karar verdik diye mırıldanıyor kulağına. Hiç itiraz etme, bunu fazlasıyla hak ettin. Can anlamamış, başını çevirmeye çalışıyor. Ali sol eliyle onun başını yakalıyor. Ama hareket etmek yok. Bu odanın kendine göre kuralları vardır Can. Dur, senin kültür seviyene uygun şekilde anlatayım. Nasıl ki ayda yer çekim dünyadan daha azsa, bu odada özgürlük dışarıdan daha azdır. Öyle istediğin gibi başını sağa sola çeviremezsin. Öyle istediğin gibi yalan söyleyemezsin. Bu odanın dışında yalanlar söyleyebilir, insanları kandırabilir, cinayet bile işleyebilirsin. Hatta iki kişiyi öldürüp cinayetleri başka birinin üzerine yıkmaya da çalışabilirsin. Can'ın tek gözündeki kaygı büyüyor, durumun ciddiyetinden emin olunca ''Neden söz ediyorsunuz anlamıyorum'' diyor ellerini yana açarak. Sağ eli sarılı olduğundan Ali sol eliyle sertçe vuruyor Can'ın elini. ''Ben ne dedim Can, dinlemiyor musun beni? Bu odada izinsiz hareket etmek yok.'' Can tek gözünü bana çeviriyor. ''Ne oluyor başkomiserim?'' diye yineliyor endişeyle. ''Hiçbir şey anlamıyorum, lütfen anlatır mısınız?'' Alıngan bir ifadeyle yüzüne bakıyorum. Hala oynuyorsun Can. Ali doğru söylüyor. Seni emniyete almaya karar verdik. Çünkü bizi aldatmayı başardın. Kaç gündür bizimle oynuyorsun. Engin gönüllü olmak kolay iş değildir bu. Yetenek ister. Aynı zamanda cesaret, aynı zamanda zeka. Buraya kadar çok iyiydin ama bitti artık. Her şeyi anladık Can. Tek gözündeki şaşkınlık yerini güçlü bir kararlılığa bırakıyor. Hayır, kolay kolay teslim olmayacak bu çocuk. Niye anladınız başkomiserim? Neyi olacak oğlum diyor Ali yanına geçerek. Sendeki potansiyeli, şu memlekette yıllardır adam gibi seri katil yok diye hayıflanırdık. Sen buna bir son verdin. Gerçi topu topu iki kişiyi öldürdün ama Can sonunda sinirlenmeye başlıyor. Ne diyorsunuz anlamıyorum diye çıkışıyor. Ali ani bir hareketle uzanıp Can'ın yakasından tutuyor, güçlü bir şekilde sarsıyor. Sesini yükseltme. Sonra yumuşuyor, Can'ın yakasını bırakıyor, sakin sakin sürdürüyor sözlerini. Ne dedim sana hatırlasana. Bu odada özgürlükler dışarıdakinden daha azdır. Sesini yükseltme özgürlüğü de buna dahil. Yükseltirsen ne olur? O zaman dün gece kurtardığımız canı kendimiz almak zorunda kalırız. Anlıyor musun? Ali'nin dengesiz davranışlarını artık aldırmıyor. Anlamıyorum diye bağırıyor. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Açıkça söylesenize, kimi kandırmışım, kimi öldürmüşüm? Hemen söyleyeyim diyor Ali alaycı tavrını sürdürerek. Selim Uludere ile Mehmet Uncu'yu. Prostat kanserinden ölmeseydi kıdemli assubay Orhan Çimender'i de öldürecekti. Bizim sabık müdürümüz Cengiz Koçan'a özel bir önem veriyordun. Onunla ilgili başka planların vardı. Cinayetleri onun üzerine yıkmak gibi. Bütün bunlar çok saçma. Kusura bakmayın ama siz aklınızı kaçırmışsınız. Neden öldürmek isteyeyim ki bu insanları? Can'ın açık gözünün içine bakarak tane tane açıklıyorum. Anneni ve babanı öldürdükleri için. Yaralı yüzünde yine yalancı bir hayret, umursamıyorum bile. Hiç inkar etme Can, her şeyi biliyoruz. Annenle baban öldürülürken sen de Murat 124'ün içindeymişsin. Arabanın arka koltuğunda oturuyormuşsun. Gazetede okuduk. Bizzat kendi ifaden var. Katillerin 3 kişi olduğunu söylüyorsun. Ateş edenlerden birinin sağ bileğinin içinde çilek lekesi varmış. Hala anlamazlıktan çıktı. Ne yapacağına henüz karar verememişti. Topu bir başkasına, yani sana atmaya karar verdi. Bu işleri benden daha iyi bilen biri var diyerek Selim'i seninle tanıştırdı. Buraya kadar anlattıklarınız arasında benimle ilgili olanlar doğru diyor Can. Olumlu anlamda başını sallayarak aynen dediğiniz gibi oldu. Gülümseyerek ben de başımı sallıyorum ama olumsuz anlamda. Belki de öyle olmadı. Belki de Selim'i ilk gördüğün anda tanımışsındır. İtiraf ettiğinde anlayacağız. Gözlerim onun tek gözüyle buluşuyor. Tek göz sırrı dökülmüş bir ayna gibi hiçbir şey yansıtmıyor. Evet, böylece Selim'le tanıştın diyerek anlatmayı sürdürüyorum. Selim senin Hristiyanlık konusunda bilgili olduğunu öğrenince peşini bırakmadı. Diyatesler onu gerçek değerinin altında satmak istemiyordu. Bu arada malinin de etkisiyle Hristiyanlar gizli bir ilgi de duymuş olabilir. Sana gelince başlarda Selim'in ilgisinden sıkılmışsındır. Çünkü bu iş senin için sadece ekstra para kazanabileceğin küçük çapta bir danışmanlıktı. Ta ki Selim'in sağ bileğinin içindeki çilek lekesini görünceye kadar. Yanılıyorsunuz diye kesiyor sözümü. Ben çilek lekesi filan görmedim. Hadi Can diyor Ali. Zekamıza hakaret etme. Selim'le yaklaşık 2 yıldır tanışıyormuşsun. Bunun yazı var, kışı var. Adam kısa kollu gömlek giyiyor, tişört giyiyor. Bileğindeki lekeyi nasıl görmezsin? Biz adamı bir kere gördük, hemen fark ettik lekeyi. Bilmiyorum. Gördümse de dikkat etmemişim. Bakalım daha dikkat etmediğin neler çıkacak diye söyleniyorum manidar bir sesle. O lekeyi görür görmez kuşkulanıyorsun. Selim'in yıllar önce anneni ve babanı öldüren katillerden biri olabileceğini düşünüyorsun. Hayır, hiç öyle düşünmedim. Düşünmedin de diye taşı gediğine koyuyor Ali. Selim'le arkadaşları annenin babanın katiliymiş dediğimizde niye şaşırmadın? Sanki bunları az önce söylememişim gibi, sanki bunu ilk kez duyuyormuşum gibi, annemin babamın katili onlar mıymış diye soruyor. Tepkisi o kadar abartılı ki ben bile gülümsüyorum. Ya onlarmış diyor Ali Can'ı taklit ederek. Ciddileşerek sürdürüyor. Yapma Can, şimdi de kendi zekana hakaret ediyorsun. Sabahtan beri konuşulanları anlamadığını söylemeyeceksin değil mi? Anlamadım tabii. Bir başkomiserim konuşuyor, bir sen. Beni katil olmakla suçluyorsunuz ama ne dayandığınız sağlam bir gerekçe var ne de elinizde bir delil. Bir değil, bir sürü delil, bir sürü gerekçe var aslında diyorum sakin bir tavırla. Bu iki cinayeti senin işlediğin o kadar belirgin ki savcı duyduğunda en küçük bir tereddüte bile kapılmayacak. Patlak dudaklarında küstah bir ifade beliriyor. Nasıl belirginmiş? Susup da dinlersen anlayacaksın. Susuyor çünkü düşüncelerimizi bilmeye ihtiyacı var. Çilek lekesini ilk gördüğünde emin olamadın diye yeniden başlıyorum anlatmaya. Gizli bir merakla adının Yusuf olduğunu söyleyen adamı araştırmaya başladın. Bu yüzden aslında hiçbir ortak yanınız olmamasına rağmen sahte Yusuf'la arkadaş oldun. Sana güvenmesini sağladın. Mardin'e kadar giderek Diatessero'nun nasıl çalındığını öğrendin, belki de Yusuf Akdağ'ı araştırdın. O bölgeyi çok iyi bildiğini inkar edecek değilsin herhalde. Niye inkar edeyim? Oraları çok iyi bilirim. Çok gezdim oralarda. Neyse başkomiserim, önce anlatacaklarınızı bitirin de açıklayacağım. Buldukların sezgilerini doğruluyordu. Sağ bileğinde çilek lekesi olan adam gerçek Yusuf Akdağ değildi. O dönemin gazetelerini okudun, Mor Gabriel Manastırı'ndan çıkarken gözaltına alınıp mağarada boğulan gençlerin hikayesini, Selim Uludere adındaki komiserin patos makinesinde öldüğünü öğrendin. Selim'i izledin, Cengiz'le Mehmet'e ulaştın. Kıdemli assubay Orhan Çimender'i de unutmayalım ama ne yazık ki onu bulduğunda çoktan ölmüştü. Cengiz, Selim ve Mehmet kod adlarıyla söyleyecek olursak Timuçin, Yavuz ve Fatih. Böylece aileni öldüren çeteyi açığa çıkarmış oldun. Can'ın yaralı yüzünde alaycı bir ifade. Güzel hikaye. Peki onlara adaleti teslim etmek varken neden öldürmek isteyeyim? Benim gibi bir adam kan davası güder mi? Güzel soru diyorum ben de. Ama bunun cevabını sen zaten vermiştin. Tek gözünü kısmış hatırlamaya çalışıyor. Seni evine götürürken benim arabada konuşuyorduk hani. Yaşamının hiçbir anlamı olmadığından bahsediyordun. Türkiye'ye bu yüzden geldim diyordun. Anlam bulmak için. Ama bu ülkenin çok acımasız olduğundan söz ettin. Ama tuhaftır, senin yaşamına anlam getiren de bu acımasızlık oldu. Bildiğin yöntemlerle bu ülkede hiçbir sonuç alamayacağını düşündün. Yani bu insanlar benim ailemin katili diye yargıya başvursan bir şey çıkaramayacağını düşündün. Kısmen haklı olduğunu da söylemeliyim. Ne yazık ki bizde adalet kolay gerçekleşmez. Bu gerçek seni esinleyen önemli nedenlerden biri oldu. Ve aniden ya da günler boyu düşündükten sonra katilleri kendin cezalandırmaya karar verdin. Alaycı bir ifadeyle aydınlanıyor yüzü. Böylece yaşamıma bir anlam bulmuş oldum. Hiç öyle dalga geçer gibi bakma yüzüme. Tam olarak öyle oldu. İtalya'ya giderken belki umut doluydun. Hristiyanlık ya da İtalya'da aldığın eğitim belki sana küçükken yaşadığın travmayı unutturmuştu. Ama bu sonsuza kadar sürmeyecekti. Hristiyanlık konusunda, İtalya'daki hayatında ve ülkeye geri döndüğünde yaşadığın hayal kırıklıkları seni bir boşluğa sürükledi. Tam o noktada Selim'le karşılaştın. Onun ailenin katillerinden biri olduğunu anladın. Küçükken yaşadığın travma yeniden canlandı. Belki de şu anda mutsuz olmanın, hayatının bir anlamı olmamasının nedeni anne babanın ölümüne bağladın. Bütün bunlara yol açan kişilerse Selim, Mehmet ve Cengiz'di. Ve yaşam döngünü adeta geri çevirmek istedin. Evet, bu cinayetlerin nedeni sadece intikam değildi. Kendi yaşamını anlamlandırmak istiyordun. Üstelik böylece yıllardır gerçekleşmeyen adaleti de sağlayacaktın. İşte bu yüzden öldürdün onları. Çok da zor olmadı. Çünkü Selim'in güvenini kazanmıştın. Sadece Selim'i değil, Meryem'i de, Mehmet'i de etkilemeyi başarmıştın. Selim'in esrar içiyor olması işin çok kolaylaştırdı. Hazırlıklarını tamamlayıp evine girdiğinde Selim zaten uçuyordu. Senaryonu çok önceden yazmıştın. Selim'in hep gördüğü rüyaya uygun bir cinayet olacaktı. Oldu da o sızmış haldeyken atölyende yaptığın haç saplı bıçağı çıkardın, Selim'in göğsüne iki kere sapladın. Kutsal kitabın kenarına Mor Gabriel yazdın ve Zekariya peygamber bölümündeki metinden "Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç" yazılı satırın altını Selim'in kanıyla çizdin. Aynı gün Mehmet'e gittin. Onu da yine haç saplı bıçakla öldürdün. Ellerinde dolaba çiviledin. Kucağına bıraktığın kutsal kitabın kenarına yine Mor Gabriel yazdın. Ve yine Zekeriya peygamber bölümündeki metinden "Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun" satırın altını Mehmet'in kanıyla çizdin. Yetmedi, bu mesajı bir de televizyonun üzerine yazdın. Amacın Yusuf'un gerçek kimliğini açığa çıkarmaktı. Bu nedenle Mor Gabriel yazıyor, çobanın adının geçtiği iki satırın altını çiziyordun. Selim'in Mardin'de işlediği cinayetlere dikkatimizi çekmek istiyordun. Böylece Cengiz'e ulaşacaktık. Ondan kuşkulanacaktık. Ama bir terslik oldu. Selim'in öldürüldüğünü öğrenen Cengiz Malik'ten kuşkulandı. Onu konuşturmak için evine gitti. Tartaklarken biraz sert vurdu. Zavallı Malik'in kafasını merdivenin demirine çarparak öldü. Ve o sırada sen kahvede meraklı olacakları bekliyordun. Heyecanlandın, eve girmek istedin. Fakat orada yakalandın. Üstelik Malik öldürülmüştü, sen de zanlı gibi görünüyordun. Ama kolayca durumu lehine çevirmeyi başardın. Çünkü doğruyu söylüyordun. Ancak Cengiz, işin içinde başka bir iş olduğunu anlamaya başlamıştı. O katilin Malik ya da onun çevresindeki Hristiyan bir mezhep olduğunu sanıyordu. Evime geldiğinde Mehmet'in de öldürüldüğünü öğrenince çok şaşırdı. Çünkü Malik'in Mehmet'i öldürmesi için hiçbir neden yoktu. Bunun üzerine Selim'le ilişkisi olan herkesi tek tek gözden geçirdi. Meryem'in katil olamayacağını anlayınca senin üzerine yoğunlaştı. Hakkında küçük bir araştırma yaptı. Yaptığı araştırmada ilginç bulgulara ulaştı. Sen yıllar önce öldürdükleri Töbderli öğretmenin oğluydun. Katil olduğundan artık kuşkusu kalmamıştı. Seni konuşturmak için evine geldi. Eğer biz yetişmeseydik belki de konuşturmuştu. Ancak sen yine uyanık davrandın. Evinin önündeki korumaların kaybolduğunu görür görmez bizi aradın. Biz de gelip seni kurtardık. Kim bilir nasıl mutlu olmuşsundur. Cengiz'i bize öldürttün. Selim'le Mehmet'i ise kendi ellerinle öldürdün. Sonunda ailenin intikamını almış oldun. Daha da önemlisi hayatına bir anlam vermiş oldun. Keşke yapabilseydim diyor Can. Tek gözü demir bir leblebi gibi nefretle parıldıyor. Onlar bin kere hak etmişti ölümü. Ali'ye bakıyor. Az önce şu memlekette yıllardır adam gibi seri katil yok diyordun. Oysa vardı. Üstelik devlet onları ödüllendirerek polis teşkilatına almıştı. Eminim Cengiz gibi daha onlarcası vardır. Eğer gerçekten seri katillerle uğraşmak istiyorsan eski dosyalara bir bak. Askeri darbe öncesi dosyalara. Amerikan istihbaratıyla el ele veren derin devletin tezgahladığı ülkücülerin doğrudan bazı silahlı sol örgütlerinde dolaylı olarak rol aldığı dosyalara. O dosyalarda dünyanın en ilginç seri katil vakalarıyla karşılaşacaksın. Tek gözünü yeniden bana çeviriyor. Size gelince başkomiserim biliyorum dürüst adamsınız. Kendinize göre bir ahlak, bir adalet anlayışınız var. Ama benimle uğraşmayın. Bu boşuna çaba olur. Onları ben öldürmedim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bunu kanıtlayamazsınız çünkü elinizde hiçbir şey yok. Ali gergin ama enerjisi söze dönüşemiyor. İçi içini yiyerek öylece bakıyor Can'a. Var diye atılıyorum ben. Haçları yaptığın demirleri bulduk atölyende. Hadi ama başkomiserim diyor kendinden emin sessizce gülerek. Onlardan binlercesi var demir doğrama dükkanlarında. İsteyen herkes alabilir. Bize yalan söyledin. Bu da önemli bir kanıttır. Ne söylemişim? Bir çırpıda sıralayıveriyorum. Geçmişini gizledin. Soruşturmayı yanlış yönlendirdin. Geçmişimi gizlemedim. Ne sorduysanız hepsini anlattım. Yusuf Akdağ olarak biliyordum. Selim Uludere olduğunu, onun ailemin katili olduğunu siz söylediniz. Hem de adam öldükten sonra. Ya Mehmet'in komşusu Sıdık Hanım'a ne diyeceksin? Kadın seni teşhis etti. Hiç paniğe kapılmıyor. Normal. Sıdıka teyzenin beni tanıması çok normal. Çünkü Yusuf Akdağ beni Mehmet'le tanıştırmıştı. Mehmet'in evine birlikte gider gelirdik. Engellilere yardım etmek insanlık görevi değil midir? Sonunda öfkesine yenilen Ali dayanamayıp sert bir tokat patlatıyor Can'ın suratına. Yalan söyleme diye bağırıyor. Onu tanımadığını söylemedin mi? Yusuf arkadaşlarından bahsetmezdi demedin mi? Ali'nin tokatı Can'ın dudağındaki yarayı açıyor, çenesine şerit halinde ince bir kan sızıyor ama hiç aldırmıyor. Pişkin pişkin sırıtarak yanıtlıyor Can. Hayır, Mehmet hakkında hiç konuşmadık. Siz bana sadece Fatih diye birini sordunuz. Nereden bileyim Fatih'in Mehmet'in kod adı olduğunu?